Bugün İhlas serimizin, İhlas dersimizin ikinci videosu. Genelde serilerin ilk videoları daha talibi boldur, öyle diyelim. Zaten hayatın da pek çok aşaması öyle değil mi abi ya? Ahirete giden basamaklarda genelde insanlar hevesle ilk basamağa çıkarlar ama devamını getirmenin adı sebattır abi. Ve bütün sürecin adı ve sonucu ihlastır. İhlasla yürüyenler bu yolda devam edecekler. Hani hatırlarsanız bir hadisten zaten bahsetmiştik. Ne demiştik? İnsanlar helak oldular. Alimler müstesna. Alimler helak oldular. Amiller müstesna. İlmiyle amel edenler. Amiller helak oldular. Kim müstesna? İhlas sahipleri müstesna. Onları da çok büyük bir tehlike bekliyor dedi. Şimdi bizler bu tehlikenin farkında olmazsak bu tehlikeler bizleri avlar. Mesela medresenin içindesin veya bir gençlik merkezinde Allah için hizmet ediyorsun, Kur'ani faaliyetler yürütüyorsun, Kur'an talebeleri okutuyorsun, hafız yetiştiriyorsun, İslamca kıymetli, Allah için kıymetli işler yapıyorsun. Ama bir tehliken var mesela, enaniyet. Şimdi insanın kalbine ihlas girmeden bu meseleler sadece beyninin korteksine bilgi olarak girerse bu seni malumat furuş yapar. Yani konuşulma esnasında ne söyleneceğini bilirsin, yeri geldiğinde onu söylersin. İnsanlar nezdinde bir kıymet elde etmek. Yaşarsan ihlas olur, yaşamazsan riya olur. O yüzden insanın ihlas meselelerine dair, mesela düsturlara dair öğrendiği bildiği şeyler, Kur'ani prensipleri bilmesi eğer yaşamazsa onda erkekse enaniyete, kadınsa nefsaniyete sebebiyet veriyor. Enaniyet özellikle erkekte çok fazla tecerrüt ettiği için insan maalesef farkında olmayarak buna gizli enaniyet deniliyor. Gizli enaniyetin girdaplarına düşüyor. Ve maalesef boğuluyor, çıkamıyor. Hizmet ettim diye gururlanma diyor. Kime diyor bunu? Hizmet eden 20, 30, 40 sene Allah için bir şeyler yapana. Ya ona söylüyorsa bu tarafta daha 3-5 sene bir şeyler yapmaya çalışan adam sen daha kimsin ki? Veya Allah için hiçbir şey yapmıyor. Sadece kendi kulluğunu onarma noktasında. Yani daha sadece kendi çapıyla meşgul. Çıkılacak çok basamak var. Ama insan bir defa ucba mesela düştü mü? Şeytanın bir başka hendeyi, bir başka çukuru da odur. O ucba düştüğünde kardeşim kendini beğenmeye başlar. Bildiğini beğenmeye, söylediğini beğenmeye, yaptığını beğenmeye ve bu kendi ilmini yeterli görmeye, kendi ibadetini yeterli görmeye, kendi kulluğunu yeterli görmeye sevk eder insanı. Bu da insanın bütün kısmetini kapatır. Kısmet deyince insanlar evlenecek işi anlıyor. Hayır kardeş, kısmet Allah'ın sana vereceği ihsanın boyutuysa eğer, bu ihsanın en birinci sırasında hayırlı bir eş yazmaz. Hidayet yazar, iman yazar. Eğer iman yoksa hiçbir şeyin önemi yok. İmanı da değerli kılan ihlasın ta kendisi. Biz mesela bir önceki derste çok önemli konulara girizgah yaptık. Çünkü ihlas risalesini genel olarak görmemiz gerekiyordu. Genel bir gözle bakmamız için üstadın o mukaddime kısmında, fezleke giriş kısmında biz de genel temaslarda bulunduk. İhlasın ne olduğundan genel olarak bahsettik. Şimdi spesifik bir konuya gireceğiz. Bakalım bu ihlas yolculuğunun sonunda kaç kişi kalacak? Hani bu videonun izlenmesinden sadece bahsetmiyorum. Karşımdaki insan sayısından da bahsetmiyorum. İmtihan boyutundan bahsediyorum. Kaç kişi kabre girecek? Kaç kişi kabre bununla girecek? Kaç kişi meselenin kıymetini ölene kadar devam ettirecek? Yukarıdan aşağı doğru mesela ele alalım. Allah'ı razı etmek için ne yaptınız? Allah bunu soracak. Peygamberin hoşnutluğunu arıyoruz. Şefaatini talep ediyoruz. Bu yolda neredeyiz? Garantiledik mi mesela? Çok işimiz kesin garanti altında mı ki? Hal ve tavırlarımızda rahatlık var mesela. Kendi kendimize bunu sorabiliriz. İhlas dersi yapıyorsak bu ders sadece birinci düstur neydi, şu ikinci düstur neydi, buydu, Kur'an prensipleri bunlar, şurada şu ayetler geçiyor. Böyle bilgiler değil ki. Biz bunları halimize geçirmek için okuyoruz kardeşim. Sen medrese içinde Allah namına yaşadığın bir ticaret hanende, evinde, eşine karşı bunları uygulamaya başlamadıysan geçmiş olsun. Biz de boşuna konuşuruz. Tabii ki biz de Allah için konuşuyorsak boşa konuşmayız. Çünkü ihlasla ağızdan çıkan her kelime muhatabı olmasa bile boşa gitmez. Allah onları israf etmez. Onlara ervah-ı tayyibe dediğimiz ruhlar yaratır. Onlara vücut giydiriyor. Allah diyorsun ya. Ya Allah. Subhanallah. Bak normal kelamımdan farklı. Hissediyorum bir ruh var, nur var. Eğer Allah için söylenirse bu sözler. Allah o kelamları bereketlendiriyor ve semaya yükseliyor kardeşim. Muazeneye tutuluyor. O beldede hayır mı çok söylenmiş, şer mi? Maalesef insanımızı küfre alıştıranlar, hakarete alıştıranlar var ya. İki lafından birisi küfür abi. Otururken küfür, kalkarken küfür, sağa bakarken küfür. Abi ne oluyor ya? Hiç Müslüman görüntüsüne yakışıyor mu bu? Allah için yaşamak ne demek? Allah için eve girmek ne demek? Allah için arkadaşına bakmak ne demek? Pratikte bunu nerede görüyorsunuz yani? Allah'ı nasıl razı edeceğinizi düşünüyor musunuz? Mesela son bir haftada Allah'ı razı edecek neler yaptınız? Veya geçmişte Allah'ı razı edecek bir amel yaptın da orada kendini yeterli mi gördün? İşte sana müthiş bir tuzak. Çok Müslüman düştüğü bir tuzaktır ha. Biz de geçmişte hayırlar yaptık kardeşim. Bana ne? İkincisi, sen bunu söylüyorsan geçmiş olsun. Ya Allah onu kabul etmediyse, etmezse. Ya sen bu halinle insanlara kendini böyle takdir ettirme peşindeysen, öyle yazılırsan, ki öyle gibi görünüyor. İnsanların beğenisini, takdirini almak. Şimdi kardeşim mesela buradaki adamlar, şu an karşımda bulunan adamlar Allah için bir şeyler yapma, fedakarlık yapma peşindeler. Ama iş bürokrasiye dönerse battal, iş rutine dönerse, eğer bize maşallah kardeşim dediklerinde biz yavaş yavaş insanların takdirinden böyle hoşnut olmaya başlarsak, bu işi ne için yaptığımızı unutup, Allah için yaptığımızı unutup da hissiyat güncellemesi yapmaz da yaptığımız bir iki ameli yeterli görürsek, kendimizi çok az yapanlarla veya hiç yapmayanlarla kıyaslarsak biz de o çukura düşmez miyiz abi? Biz kimiz ki? O kadar aciz, o kadar eksik kullarız ki. Bizim kendimizi kimseyle kıyaslamaya cüretimizin olmaması lazım. Kimse yokken biz vardık kardeşim. Keşke şimdi bunu söylerken iraden olmayaydı veya sen olmayaydın da bu sözü söylemeyeydin. Zamanında çok büyük Allah dostu evladını teheccüde kaldırıyor. Hem de talebesi müridi. Böyle bakıyor şehre, şehrin silüetine. Her yer karanlık. O da böyle şeyhinin sanki takdirini istercesine böyle diyor ki keşke diyor yani şuna bak diyor hiç ışığı yanan bir tane ev yok diyor. Yani biz kalktık onlar kalkmadı. Şeyhinden hiç beklemediği bir tepki alıyor. Dönüyor ve ona bakıyor diyor ki keşke sen de uyusaydın da şu sözü söylemeseydin. Bizler Allah'ın huzurunda daima kendimizi eksik görmeliyiz. Yaptığımız her işi Allah için yapmalıyız. Buna dair bir yer okuyacağız ve okuduğumuz yeri kendi hayatımıza geçirmemiz lazım. Geçen hafta hatırlarsanız İhlas Risalesi'ne giriş yaptığımızda 15 günde bir defa okunmaktan bahsetmiştik mesela. Hatırlarsanız devamında ihsan şuurundan bahsettik. Çok şeylerden bahsettik ama bu 15 günde bir defa okunması meselesi telkinin hayata geçmesiyle alakalı demiştik. İnsan telkinin çocuğudur. İnsanın ikinci şahsiyeti telkinle açığa çıkar demiştik. Eğer bu hayata geçmezse işte erkekte enaniyet, kadında nefsaniyet oluyor dedik ya. İşte bu bütün o ihlasın dinamiklerini mesela uhuvveti öldüren bir şey abi. Dayanışmayı, tesanide öldüren bir şey. Semli bir duygu. Enaniyet kalbe girdiği zaman hani dedik ya bembeyaz süt gibi olmalı. Bir damla kan, bir damla pislik olmadan bembeyaz bir süt gibi ineğin göğsünden akıyor dedik değil mi? İşte ihlas da öyle olmalı. İhlas da kelime manası da o demek yani. İçinde başka şey olmayan. Abi demek ki enaniyet zerre kadar girse kardeşim, süte kan girse nasıl oluyorsa öyle oluyor. Kardeşim ihlas da böyle bir şey. İçine riya veya enaniyet karıştığın zaman onun hiçbir sıhhati kalmıyor. O yüzden enaniyeti işimizden, içimizden, aramızdan, amelimizden çıkarmamız şart. Enaniyet peki nedir? Benlik duygusu değil mi? Allah'ın onu tanımamız için bize verdiği farazi bir duygu. Yani biz aslında mesela bir şeylere sahip değilken Allah'ın malikiyetini, sahip olmasını anlayabilmemiz için Cenab-ı Hak bize sahipmişiz gibi hissettiriyor. Bu enaniyet. Ama sen gerçekten sahipmişsin gibi küçük dağları ben yarattım moduna girersen firavuniyet olur. Enaniyet açığa çıkar. Enaniyet insanın kendini beğenmesiyle, insanın kendinde bir şeyler vehmetmesiyle, büyüklük vehmetmesiyle, insanın o benlik duygusunu beslemesiyle açığa çıkıyor kardeşim. Bunun terbiyenin en güzel yolu da ihlasa seni ulaştıran o yollara sülük etmen. İşte Allah'ı düşünmen, tefekkür etmen, ölümü düşünmen, tefekkür etmen, enaniyetini kırdıracak şeylere tahammül etmen, normalde susmayacağın yerde susman, normalde sabretmeyeceğin yerde sabretmen, öfkeni yutabilmen ve gerekirse Allah yolunda her şeyi sineye çekip tuvaleti temizlemen, nefsine ağır gelen işleri Allah için yapman, her bir adımın senin bir sonraki adımını doğuruyor kardeşim. Ve seni o yolda devamlı, sebatlı kılıyor. Az önce kardeşlerimiz de böyle bir konuyu sordular. Yani enaniyetle nefsaniyet niye ayrım var? Burada kadındaki Allah'ın esma tecellisiyle erkektekinin tecelli farkından kaynaklanıyor. Yani aslında kadınlarda da enaniyet var, erkeklerde de nefsaniyet var. Ama işin içinden ihlas çıkmasıyla kadındaki riya tezahürüyle erkekteki riya tezahürü farklı. Kadında daha nefsani yönler öne çıktığı için. Erkekte daha karakteristik narsistik kişisellik yönleri ön plana çıktığı için, erkekler daha baskın karakter olduğu için, erkeklerdeki enaniyet sorununun tedavisi noktasında Resulullah'ın uygulamalarından enteresan bir şey söyleyeyim mesela size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muahat yaptı. Ne demek muahat? Medine'ye vardığı zaman Ensar'la Muhacir'i birebir, hani body diyorlar ya askerde falan. Hatta bir ara biz de çınar altında yapmıştık. Her kişi bir başka kişiyle, bir Ensar bir Muhacir'le kardeş ilan edildi. Bütün sahabeye bu yaygınlaştırılmadı ama başı çekenlere bu yaptırıldı. Aralarında hiç kadın yok. Erkeklere bunu yaptırdı. Yani aslında erkeklerin fıtratında ihlasın azaldığı noktalarda enaniyetin ön plana çıktığını biz hizmetimizde de görüyoruz. Bugün de görüyoruz. 1400 yıl önce de görünüyordu. Sahabe-i kiram arasında Allah yolunda bir şeyler yapmaya çalışırlarken hiç mi sürtüşme olmadı? Oldu. Hiç mi mesela unsuriyet, milliyetperverlik, ırkçılık bu tarz konularda asabi damarları olanların damarları açığa çıkmadı? Münafıklar hiç mi kurcalamadı zannediyorsunuz? Tabii ki kurcaladı. Ama erkeklerin o gadaplandığı noktalarla veya önem verdiği noktalarla kadınlarınki farklı. İşte erkekler bu konuda mesela hizmet içinde değil mi kardeşlerim? Belki hatta ben şunu çok gördüm. 40 yıllık dost gibi böyle can ciğer kuzu sarması olanlar kanlı bıçaklı olabiliyorlar enaniyet meselesinden dolayı. Enaniyetini törpülemedi diye. Enaniyet neye sonuç verir? Ben size bakın açıkça söyleyeceğim. Bunu kimseyi hatırıma getirmeyerek söylüyorum. Ama birileri alınıyorsa zaten alınmalı, anlamalı değil mi? Zaten alınganlık mesela bir enaniyet tezahürüdür. Bir insanda enaniyet yok abi, herif ne kadar ihlaslı dediğiniz bir kişi varsa düşünün. O adam hiçbir şey alınmayan bir adam değil mi? Adam kendi şeyinde yani haleti ruhiyesinde Cenab-ı Hak ona bildirmemiş bir ihlas dairesi içinde yaşıyor. Hepimizin girmesi gereken sınırlar bunlar kardeşim. Enaniyet, benlik, hotfuruşluk, ben yaptım, ben ettim, ben şuyum, ben buyum, bana saygı duyun. Toplumda o kadar çok bu problem var ki Allah'tan uzaklaştırıyor insanları bu. Hizmette de var bu problem. Sadece çınar altını biliyorsunuz siz. Ben pozisyonum itibariyle pek çok medreseyi biliyorum. Bana dert yananlar, akıl isteyenler, fikir danışanlar noktasında da çok haberdar olduğum mesele oluyor. İnsanın olduğu her yerin aynı olduğunu söyleyebilirim size. Allah tabii elhamdülillah nazardan saklasın. Çınar altında güzel bir atmosfer hep vardı ve hep oluyor. Çok şükür. Güzel bir kardeşlik var. Ama bu insan problemi yani. Emsalinle hep imtihan olunursun. Bak Hazreti Yusuf kimle imtihan oldu? Babasıyla mı? Kardeşleriyle. Habil kimle imtihan oldu? Benim ufaklığı demiyorum. Hazreti Adem'in oğluna. Değil mi? O da oyuncağıyla. Biberonla geçen kavga ediyor. Kabil'le imtihan oldu. Niye? Kabil daha doğrusu onunla imtihan oldu. Emsal kardeşim, emsal. İnsan emsaline karşı çekemezlik yaşıyor. Öyleyse hasedin başını baştan ezebilmek için nefsani yönlerimizi terbiye etmenin yollarını bulmalıyız. Ki çok üstad bunları sayıyor. Yaşamazsak açığa çıkar. Kendini eriteceksin kardeşim. Mesela üstad bir şey söylüyor. Bir buz parçası mahiyetinde olan enaniyetini bir havuzu kazanmak için onda erit diyor. Ne anlıyorsunuz bundan? Bir şahsı maneviyi kazanmak için. Şahsı manevi bilmeyenler belki izleyenler arasında olacak. O yüzden bir izah edelim onu. Şahsı manevi mesela bir kişinin bir şahsiyeti vardır. Bir de bir grubun şahsiyeti vardır. O grubun şahsiyetine şahsı manevi deriz. Aslında bir insanın da mesela kendinden öte bir gayreti varsa onun da bir şahsı manevisi vardır. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şahsı manevisi vardır. O manevi şahsiyet dediğimiz şey bir fiziğe, bir cisme sığmayan. Mesela Çınaraltı'nın bir şahsı manevisi var değil mi? Risale-i Nur gruplarının bir şahsı manevisi var. İşte bu şahsı manevideki ihlas çok önemli kardeşim. O ihlası kıracak her şeyden kaçınmak lazım. Uhuvvet, tesanüt, ittihat, bunlara muhabbet, bunlara çalışmak lazım. Bunun için ne yapabilirim diye kafa yormak lazım. Yani benim en büyük vizyonlarımdan birisi. Ben tabii ki eserleri okuyacağım, istifade edeceğim. Ama vizyonlarımdan birisi şu olacak. Tabii ki bütün dünyaya bu hakikatleri ulaştırmak ama arka planda hiç değişmez bir atanmışlık görevim var benim. Ne o? Bozma kardeşim ihlas. Kırma. İhlası kıran o yüksek kulenin başından sükut eder. Ortada tutunacak yer bulamaz diyor. Düşersin, düşürürsün. Üstad hep ne dedi bak mesela? Kardeşlerimizin hizmetteki hem de umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz. Hem hizmeti Kur'aniyenin hürmetine taarruz dedi. Hem hakaiki imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ki bu kutsiyet her şey. Onunla tesir ediyorsun. Öyleyse bu takım oyununu, bu serencamı bozma abi. Bu insicamı bozma abi. Ne yapmayarak? Gadaplanmayarak. Öfkeni yutarak. Kavliyle yine konuşarak. kardeşane hukuku muhafaza ederek üstad bunları aslında satır aralarına çokça koyuyor değil mi? İhlas, ihlas. Hepsi ihlas. Topyekun hepsi ihlas. Ne benim vizyonum? Atanmış olduğum görev sürekli. Uhuvvet, muhabbet, iddiat, tesanüt işte. Üstadın o vasiyeti var ya. O. Yani ben kardeşlik hukukunu muhafazaya çalışacağım. Benim Kur'an'ı tefsir edeceğim yaşantım bu esas üzerinde gitmeli. İnsanlar bana baktığı zaman ya hakikaten bu çocuk belki dünya görüşümüz farklı ama doğru bir yolda ya bu adam. Dedirten şey o işte, o kardeşlik. Biz de mesela dışarıya anlattığımız zaman ne diye anlatıyoruz? Ya menfaatsiz bir kardeş bak. Ha demek ki tefsir eden, cezbeden, çeken ihlasın yaşanma şekli buradaki bu kardeşlikte. Bu kardeşlikte hepinizin payı var. Hepiniz ya orada patlak bir teker veya ayakkabının içindeki taş veya kuş tüyü yastık olabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Her bir sözünüz kayıt altında. Bu hizmeti Allah yayacak. Engel olmazsak Allah zaten inkişaf ettirecek, ettiriyor. Çınaraltı olarak bahsetmiyorum, İslam'dan bahsediyorum. Allah bunu inkişaf ettirecek. Bunun kuralı bu. Bunun fıtratı bu. Bu gidecek yani. Bir grup önüne seçeceksin. Mesela bir grup alsın Risale-i Nur, bu bizim desin, bir daha kimseye vermeyiz desin. Risale-i Nur alır kendini götürür, Etiyopyalılar elinden yaydırır yani. Kur'an hakikatlerin önüne set kurulamaz. İnhisar altına alınamaz. Bu benim malım, bu benim temellüküm. Benden başkasının değil denilemez, dedirtmez zaten. Kur'an hizmetlerinin hepsi öyledir. Öyleyse biz hal ve hareketlerimizde, tabii ki dilimizde böyle bir şey demeyiz. Tavrımız belki yanlışlıkla böyle bir şey der ama mesela uhuvvet kırıcı, ihlas kırıcı hal ve hareketlerimizde ya Allah bizi alır veya komple sepet çürükse o sepeti küsufa tutturur kardeşim. Oradaki nur tecellisini çeker. Allah enaniyeti kabul etmiyor. Kesinlikle. Ben demeyiniz, biz deyiniz diyor. Ve bugün okuyacağımız birinci düstur anayasanın birinci maddesi. O yüzden çok önemli. Diyor ki birinci madde, buna uyacaksın, buna uymazsan yok yani. Uymak zorundasın. Ne peki birinci madde? Ferhat kardeşim bizimle paylaşabilirse.
Birinci düsturunuz, amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir.
Evet, birinci düstur bu. Düstur kanunun, umuma bakan kanunun ferde düşen payı, sorumluluğu. Yani bizler Cenab-ı Hakk'ın aslında kainatta cari olan fıtrat kanununun bize bakan yönünü, Kur'ani hayatımıza bir vecibesini, bir sorumluluğumuzu konuşuyoruz yani bugün konuştuğumuzda. Bunu tabii ki ben yukarıdan aşağı dedim ya hani avama yönelik, halka yönelik, bireysel olarak esnafa yönelik, ev hanımına yönelik de şeyler söylemek lazım. Ama biz işin en merkezinden başlatmalıyız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabe evliyalardan, alimlerden, ehli hizmetlerden, talebelerden, kardeşlerden sonra avama, vatandaşa konuyu taşımalıyız. Şimdi başta dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İhlas Risalesi'nin hemen başında 4 tane ayet söylüyor. Nedir bu ayetler? Diyor ki ihtilafa düşmeyin, sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider. Allah için namaza durup kıyamda bulunun. 3. Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini daldıran ise hüsrana düşmüştür. 4. Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin diyor. Şimdi birinci ayetteki o karşılıklı niza çıkarmamak, ihtilafa düşürecek sebeplerle çekişmemek. Eğer çekişilirse gevşemenin olacağı. Bak demek ki insanları bir arada tutan o duvarın harcı insanların çekişmemesi ya. O ittihat ruhunu bozan şey çekişmekmiş. Bu hem rekabet manasında hem de sürtüşmek manasında. İnsanların çekişmesi. Sonra ne diyor akabinde? Gevşersiniz, çözülürsünüz, birliğiniz gider. Birlik gitti mi de zaten ehadiyetinizin ruhu olan değil mi? Hüviyetiniz olan. O manevi kokunuz gider diyor yani. Hizmetinizin diyor adeta sefinesini, gemisini yürüten o ilahi rüzgarınız kesilir. Sonra daha neyin kalır ki? Bu rüzgar kardeşim, bu gemideki, bu geminin tayfaları hükmünde olanların her şeyi. Rüzgar gitti mi? Sen bittin demektir. O yüzden o enaniyeti mutlaka yok etmeli, işimize karıştırmamalıyız. Şimdi burada ikinci ayette söylediği şey de çok enteresan, ona da değineceğim. Mesela diyor ki bir iş için ayağa kalkacaksan diyor değil mi? Allah için kalkmalısın. Allah için kıyam etmelisin. Toplum içinde Allah için ortaya çıkmalısın, zuhur etmelisin. Bu kıyamın tevazu ve itaatkarlık içinde bir boyun eğme şeklinde olması lazım. Yani sen bir kıyamda duracaksın. Bunu ne için yapacaksın? Allah için yapacaksın. Üçüncü ayette kim şuurlu olarak böyle çalışırsa, kendi nefsini arındırırsa o maddi manevi bütün ateşlerden kurtuluşa, feraha kavuşacak manası var. Yani Allah ile arasında bir perde kalmayacak. Kim de şuurluca böyle bile bile nefsi emmaresini günahlara daldırırsa o da çok büyük hüsrana, kayıplara uğrayacak. 4. ayette ise Allah'ın ayetlerini, hükümlerini, keramet, ikram, mucizelerini yok denecek kadar az bir dünya menfaati karşılığına değiştirmeyin. Şimdi dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. 1. ayet 2. düstura bakıyor. Kardeşinizi tenkit etmeyin, çekişmeyin dedi ya. 2. ayet hangi düstura bakıyor? 1. düstura bakıyor. Allah için yap. 3. ayet nefsini günahlara daldıran, hüsranda Allah'a yönelen, arındıran, kurtuluşta dedi ya. O da 3. ve 4. düsturları aslında anlatıyor. 4. ayet ise ihlasa mani olacak meselelerden aslında bahsetmiş oluyor. Yani bu 4 ayet İhlas Risalesi'nin çekirdeği olmuş. Devamında 1. düsturu okuduk. Tabii ki insanları hoşnut etmek mümkün değil, değil mi? İnsanları sen hoşnut edemezsin. El alemi memnun etmeye çalışıyorsun. Ya senden hoşnut olsun istediklerin Allah'tan hoşnut değil ki. Senden hoşnut olsunlar. Allah'tan hoşnut olsalar Allah'ın razı olacağı yolda yürürler. O şekilde davranırlar. Allah'ın verdiği emirden hoşnut olmak demek onun marziyatına uygun hareket etmektir. Adam Allah'tan hoşnut değil ki. Bak çok ağır bir ifade söylüyorum ama dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Çok ağır bir söz söylüyorum. Onlar Allah'tan hoşnut değil, Allah'tan razı değiller. Razı olmak demek onun emirlerine harfiyen uyma çabasıdır. Çaba diyorum. Tabii ki insan dört dörtlük olamaz yani, kusur işler. Ama bir gayreti olur. Allah'ım senden razıyım, hoşnutum, verdiklerinden hoşnutum. Kanaat ediyorum yani. Hırs göstermiyorum. Tabii ki azim sahibiyim, tembel değilim. Ama hırs sahibi değilim. Yani bir şeye insan hırs gösterirse o ifrat, aşırı. Tembellik gösterirse o da tefrit. Ama azim, olması gereken vasat, gayret, cehd. Biliyor musun, anlatabiliyor muyum yani? Şimdi amelinizde rıza ilahi olmalı. Zaten bence İhlas Risalesi'nin spot cümlesi. Yani. En önemli cümlesi. Burada bir Kur'ani prensibin aslında manifesto edildiğini görüyoruz. Biraz güncel bir ifadeyle söyleyecek olursak. Dediğim gibi Allah'ın irade tecellisinin, ilahi tecellinin bir yansımasını burada görüyoruz. Şimdi burada her şahsa zimmetli bir borç olarak Cenab-ı Hak omzumuza bir şey koyuyor aslında ihlas talebiyle. Nedir o? İman vazifesinin ve ilim hizmetinin dosdoğru yapılması meselesi. Şimdi abi dikkat ettiyseniz amelinizde rıza ilahi olmalı dedi. Amel nedir?
Her türlü iş.
Her türlü iş. Hizmetlerinizde demedi, ibadetlerinizde demedi. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Ne anlıyoruz bundan? Yani ben manavdan bir şey alırken Allah'ın rızasını nasıl gözetirim? Aslında cevabı soruda gizli yani. Sen Allah'ın hoşnutluğunu her sahnede arayacaksın. Zikir, fikir, şükür. Birinci sözde geçen bu üç ücreti vererek mesela. Tebessüm sadakasını, Allah'ın selamını vererek mesela. Alırken Bismillah diyerek, verirken Bismillah diyerek. Üstad ne diyor? Bismillah demeyenden almamalı. Devamında ne diyor? Madem o gaflet etti, onun namına da Bismillah dersen alabilirsin diyor. Yapıyor muyuz hayatımızda? Allah'ın rızasını arıyor muyuz? Benim vermekten çok hoşlandığım bir örnek var. Çünkü çok yaygın olduğunu görüyorum. Eve geldin, kapıyı çaldın. Hanım kapıyı bir açtı ki suratı mahkeme duvarı. Ne yapacaksın? Kaşlarını sen de çatacak mısın? Bu ne ya? Bir güler yüzü bizden esirgiyor. Bunun için kavga edeceksin öyle mi? Hayır. İslam sana diyor ki sen Allah için güleceksin. Sen kendi vazifeni yapacaksın. Ne dedi Allah Resulü? Allah bana güzel ahlakı emretti. O güzel ahlak ise gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, zulmedeni affetmek. Mesela seni aramayanı arıyor musun? Bak hemen şu an aklıma biri geldi ama vallahi ben arayacaktım, pek çok şeyler mani oldu. Beni araması gereken bir dostum beni aramadı mesela. Çok önemli bir mesele de aramadı. Ama ben gene de o niye aramadı gibi bir suçlayıcılığa asla girmemeyi kendi kendime netleştirdim yani. Bu benim kararım. Çünkü ihlas başka türlü elde edilmez. İhlasın özünde biraz sonra işleyeceğim manevi istina vardır. Manevi istina. Maddi istina tabii ki var. Yani istina nedir? İnsana izzet katan bir ahlaktır. Peygamber ahlakıdır. İnsanlardan talepkar olmamak. Abi beklentisizlikten bahsediyorum. Maddi ve manevi beklentiye girmeyeceksin. Beni aramadı, ben de onu aramam. Hayır, Allah için sen ara. Sen kendi vazifeni yap. Kabre girdiğin zaman başkasının işlemediği amelden sen sual edilmeyeceksin. Sen işlemediğinden sual edileceksin. Niye aramadın? Niye sormadın? Niye koşmadın? Niye yapmadın? Niye etmedin? Bunlar sana sorulacak. Sen kendinden sorumlusun. Öyleyse o yaparsa yaparım, yapmazsa yapmam. Gelirse gelirim, gelmezse gelmem demeyeceksin. Sen Allah için. Ya Rabbi şu işim seni razı edecek mi? Öyleyse yapmalıyım. Şimdi mesela okulda arkadaşınla kavga ettin. Tersleştiniz. Sen eğer Allah için hareket edersen onun adım atmasını beklemeden olayı fark ettiğin anda şeytanı kovmak için öfkeni yutar ve adım atarsın barışmak için. Allah'ın rızası orada çünkü. Bazen Allah'ın rızasını gözetmek bize menfaat kaybına sebep olur. Kafamız karıştığı yerde ilmi olanlardan bilgi alabiliriz. Ama bazen kardeşim yaptığın işte Allah'ın rızası gizli olduğu için o işte menfaat kaybetsen de devam etmen gerekiyor. Yani ameli güzelleştiren şey orada. Şimdi ne dedi? Amelinizde rıza ilahi olmalı. İlk cümle, spot cümle dediğim gibi İhlas Risalesi'nin özeti bence. Her işinde Allah'ın rızasını gözetmeliyim. Kafada şu soru olacak. Şimdi ben buraya geldim. Şuraya gideyim mi gitmeyeyim mi? Şunu içeyim mi içmeyeyim mi? Telefonu açayım mı açmayayım mı? Diyelim ki baban arıyor. Fırça atacak sana. Biliyorsun, kızacak. Ben Allah için açmalıyım dedin ve açtın ya, sevaba girdin. Açmadın sırf fırça yememek için. Fırça yemekten kurtuldun ama anne babaya itaat farzdan gol yedin. Anne baba biliyorsun çağırdığı zaman bakman lazım. Nafile namaz olsa bozman lazım. Farz namazda tabii ki Allah'ın rızası onun rızasından üstün. Ama nafile namazda onu bozman lazım. Annen çağırdığı zaman namazı bozacaksın, efendim anne diyeceksin. Cüreyç hadisini anlatmıştım sizlere. Dolayısıyla arkadaşlar bizler Allah'ın rızasını esas gaye yaparsak arabamıza bindiğimizde de derdimiz bu olur. Aldığımız nefeste de derdimiz bu olur. O zaman bazı şeyler soru işareti olmaktan çıkıyor biliyor musun? Bu hafta sohbete gideyim mi gitmeyeyim mi? Lan çok belli cevap. Şu işi yapayım mı yapmayayım mı? Şu adamın yanına gideyim mi gitmeyeyim mi? Şu telefonu açayım mı açmayayım mı? Bütün bunlar hepsi cevabı belli oluyor. Zaten doğru şıkları işaretleyince adam kendini çınar altında buluyor. Vakıf oluyor. Niye öyle? Yani Allah'ın rızasına doğru gide gide gide gide adres böyle yerlerden geçiyor abi. Yani Allah'ı nasıl razı edeceksin? Nasıl hoşnutluğunu kazanacaksın? Cevabı sonra sonra. Bundan şeytan mı hoşlanır? Allah mı hoşlanır? Bu soruyu sor abi. Bu çok basit bir soru. Evet, şimdi amelinizde dedi. Amel biliyorsunuz bir gayeye erişmek için yapılan fiil ve harekete, eyleme deniliyor. Burada eğer bir Risale-i Nur muhatabının, bir Kur'an talebesinin özelinde konuşacak olursak o zaman üstümüzde iki tane vazife olduğunu görürüz. Bu cümle iki tane vazife koyuyor. Bir, ilim meselesi, ilim hizmeti, ilim konusundaki sorumluluğumuz, vazifemiz. Diğeri de iman vazifemiz. Şimdi bizler imanları takviye etmekle Kur'an tarafından görevlendirilmiş mevsimlik işçileriz veya daim işçileriz. Rabbim bizi sebat ehli olan daimlerden eylesin. Bir mevsim vardı, bir görüntü yaptı, bir ara Allah'ı razı edecek bir iş yapmıştı olanlardan değil. Hani mesela kardeşimiz geldi, diyelim aşağıyı temizledi. Dağınık bir yer vardı, orayı temizledi. Veya gitti, yoğun yükler kaldırdı, inşaatımızda çalıştı şimdi değil mi? İnşaatı var Çınaraltı'nın. Orada büyük işler var. Bazı kardeşlerimiz fedakarhane gidiyorlar. Hani taksimi amal kaidesiyle Allah bazılarına müthiş bir sevap nasip etmiş. Orada acayip sevap kazanıyorlar. Ama onlar kendilerini gitmeyenlerle veya daha hafif hizmeti alanlarla kıyaslarlarsa gümlerler. Değil mi? Ben bu işi Allah için yaptım kardeşim. Allah için yapıyorum ve Allah için yapacağım. Ben bunu Ahmet Mehmet için değil, yapmayanların arkasından kınayıcı bakışlarla bakmak için değil. Ben Allah için yapıyorum ve yapacağım. Rabbimle benim aramda yani. Hatta mümkünse sevap bana kalsın isterim. Ya hizmetin selameti için başkaları da gelsin isterim tabii ama kimse gelmezse ben buna üzülmem, ağlamam, beklentiye girmem, geriye dönüp dönüp bakmam kim var diye. Peygamberlerin hiçbirinin bakışlarında kaç kişiyiz bakışı yoktur arkadaşlar. Yürür deniz yol olur ona. Hazreti Musa değil mi? Allah'ın adıyla demiş. Bismillah bu demek işte. Amelinde rıza ilahi olmalı demek. Bismillah o demek. O kadar Bismillah dersleri benim hayatımın merkezindedir ki. Bütün hizmeti birinci sözde anlatabilir misin? Hayatın merkezinde. Allah'ın adıyla. Yürüdüğün zaman arkanda bakıyorsun deniz gibi bir düşman, önüne bakıyorsun düşman gibi bir deniz. Arada kalmışsın, nereye gideceğini bilmiyorsun. Bismillah diyorsun, deniz yol açıyor. Buyur geç diyor. Allahu Ekber. Aynı Fırat, senin hikayen işte. Senin arkanda seni kovalayan, yakalamaya çalışan ahir zaman günahları. Karşında bir gaflet okyanusu. Arada sıkışıyorsun, ne yapacağım ya Rabbi diyorsun. Ellerini Rabbine açıyorsun. Bismillah diyorsun. Allah sana çınar altından bir yol açıyor. Yürü diyor. Sen de bir yandan yürüyorsun, bir yandan yemekleri yiyorsun, tatlıları yiyorsun. Maşallah. Ya eskiler ne çileler çekmişler. Bizler nazlanıyoruz değil mi Fırat? Ya. Sizi tenzih ediyorum. Ben sizin nazlandığınızı pek duymadım Allah'a şükür. Çünkü bir eliniz yağda bir eliniz bağlı. Elhamdülillah her gün Cenab-ı Hak enteresan Çınaraltı'nın bir bereketi var. Her gün ya bir baklava getirir birisi. Ya bir lobiye her gün yazılır. Lobide rızık. Nereden buluyorsunuz? Kim gönderiyor? Allah nerede? Ya enteresan bir böyle bereket. Hele Ramazan da güllaçlar havada uçuşuyor böyle. Abdest aldıktan sonra güllaçla kurulananlar var ya. Maşallah. Evet arkadaşlar, Allah yolunda Kur'an talebesinin üstünde iki tane mesele var dedik. Birisi iman vazifesi, birisi ilim vazifesi. Bununla ilgili olarak iman vazifesinde bizim üstümüze düşen arkadaşlar imanı takviye etmek, kalplere kutsiyet kuvvetiyle tesir vermek. Bu tesiri Allah veriyor. Üstad dedi ya, hakaiki imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz ihlası kırarsak. Demek ki o kutsiyeti bozmak demek, kalplere ulaşan tesirin önünü kapatmak demek yani. Nerede hata ediyoruz? Hidayetin yollarını tıkamakta hata ediyoruz. İhlası kırdığın anda. Çünkü dedim ya, Allah yerden patates gibi bitirebilir, gökten yağmur gibi yağdırabilir, ağaçta bitirebilir, portakal gibi. Ama bunların hiçbirini yapmıyor. Hidayeti senin iki dudağının arasına koymuş. Başka 1000 tane yerden verebilirdi hidayeti. Ama senin dudağının arasına koymuş. Ve o ihlas olmazsa karşıya tesiri geçmiyormuş. Öyleyse ihlası kıracak şeyden hem kendin için hem başkalarının imanı için yılandan akrepten çekindiğin gibi çekinmen lazım. Ve ne dedi? İnnen nefselem emareti bisu'i illa men rahime rabbi. Nefis daima kötülüğü emreder. Rabbimin sakındırdıkları müstesna. Başta ben neye vurgu yapıp durdum? Enaniyet. Hepsi birbiriyle bağlantılı, görüyor musunuz? Nefsi emmarenin en birinci marazıdır çünkü enaniyet. İhlasın önüne engel bunlar. O yüzden bizim birinci vazifemiz işte bu iman takviye hususu. O yüzden mukaddesatı oku. Mananın kutsiyeti diyor üstad. Mananın kutsiyeti ne? Şimdi sen bunu okuyorsun. Başka bir dini kitabı okuduğun zaman etmeyen tesir bunu okuyunca ediyor değil mi? O yüzden diyoruz ya günlük 20 sayfa. Mananın kutsiyeti o. Sen fark etmiyorsun. Bundaki intiba ve inikas sırları geliyor. Kalbini, ruhunu işliyor. Seni kanun gibi çalıyor. Seni nakış gibi dokuyor. Dantele gibi örüyor seni. Yüreğini, kalbini, aklını, manevi latifelerini dolduruyor. Sen fark etmiyorsun. Risaleni okuyorsun. Kapattığın zaman gidiyorsun içeri ama başka bir adam olarak gidiyorsun. İmanın teceddüt ediyor, yenileniyor. Öyleyse bu tesiri bozmamak. İkincisi ne? İlimde derinleşmekle aklı nurlandırmak. Senin bir vazifen de bu. Yani sen yetersiz bir ilimle, sığ bir ilimle kime ne verebilirsin? Senin sürahin boş. Dökeceksin bir şey akmayacak. O yüzden bu iki vazife ne diyor? Amelinde rıza-i ilahi olmalı. Duyduğun anda Kur'an talebesinde böyle bir netice vermeli Ali Osman. Ne yapacak Ali Osman? İlimde derinleşecek, akılları nurlandıracak, imana koşacak, çalışacak, kutsiyeti güçlendirmek, kutsiyetin kuvvetiyle tesir vermek için. İnsan aslında bir nevi aynedir arkadaşlar. Neye aynayız? Aslında biz amellerimizle ruh aynasından Cenab-ı Hakk'ın esmasına aynayız. Ayna nasıldır? Bir tarafı kesif, karanlık, siyah böyle, zulmetli. Diğer tarafı nurani. Şimdi biz nurani olan tarafı Hakk'a değil de halka dönersek, karanlık tarafı nereye bakıyor? Hakk'a bakıyor. Hak ve hakikate sırtını dönen bir adam gölgesini hiçbir zaman yakalayamaz. Halka teveccüh eden, onların hoşnutluğunu kovalayan bir insan onları razı edemez. Bu yolda yorulur, yorgun düşer. Şimdi bakıyoruz ne diyor? Eğer Allah razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse. Ne önemi var ki? Allah razı olmuş, 1 milyon kişi Taksim Meydanı'nda toplanmış eylem yapıyor. Biz razı değiliz Furkan'la. Biz hoşnut değiliz. Ne ehemmiyeti var? Halkların alkışının da bir kıymeti çok yok. Yergisinin de abi. Bakın hatta 20. lemada ne diyor? Ve ma ala rasuli illal bela. Ne demek? Resulüm senin vazifen ne? Tebliğ. Sizin de diyor peygamberimiz Allah'ın söylediği bu sözün aksinde hareket etmeniz, onun yansımasında hareket etmeniz gerekiyor. Yani sizin vazifeniz ancak tebliğdir. Celaleddin Harzemşah hikayesi gibi netice odaklı hizmet edemezsiniz. Rakamlar, hedefler, sayılar esas gayeniz olabilir mi? Kur'an'ın bir yerinde şöyle bir şey yazıyor mu arkadaşlar? Zafer size farzdır. Ne farz? Cihat farz, sefer farz. Zafer farz değil. O Allah'ın işi, Allah bilir. İster verir, ister vermez ama seferini yaparsın sen ondan sorumlusun. Celaleddin Harzemşah bu sözü söylediği zaman hani ne olmuştu? Vezirlerinden birisi, vüzerasından biri dedi ya, Allah seni galip edecek. Döndü ne dedi? Galip etmek, mağlup etmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Benim vazifem cihat etmektir. Ben kendi vazifemi yaparım, Allah'ın vazifesine karışmam dedi ve Allah onu muvaffak etti. Ama bunu dediği sırada bindiği bir eşek değildi yani. Atın en iyisine biniyordu. Zırhsız, zırh yerine çöp poşeti giymemişti değil mi? Zırhını en güzel şekilde giydi. Askerleriyle istişare etti, komutanlarıyla istişare etti, ordusunu strateji yaptı. Yani vazifesini yaptı. Yapmamak değil, üstüne düşeni fazlasıyla yapmak. Anlatabiliyor muyum? Eğer Allah razı olsa insanlar küsse emniyeti yok. Aslında biz memuruz, maaşımızı baştan alıyoruz, peşin. İnsanlar iman etmese de Ali Osman, biz sevabımızı alıyor muyuz? Bazı peygamberler gelmişler, bir iki kişi iman etmiş ha. Peygamber, Çınar Altı'nın günlük takipçi artışı bazen oluyor, 1000 değil mi? Hazreti Nuh 900 sene tebliğ yapmış, 80 kişi iman etmiş. Belki sizin bir saatte vesile olduğunuz şeyler yani. Rakam değil mesele. Peygamberin sevabına kim yetişebilir? Bazı peygamber gelmiş diyorum ya, bir iki tane iman eden olmuş, daha iman eden olmamış. Ama peygamberlik sevabını aynen almış. Benim vazifem ne? Gayret, yapabildiğim ölçüde çapımı genişletmek, gücümü, kuvvetimi, İslam'ı izzeti için çalışmak vesaire vesaire, imanların kurtuluşu için çalışmak benim vazifem. Ama ben çıktım, semineri yaptım, inerken şunu düşünmemeliyim. Kahretsin, niye kimse iman etmiyor? Veya işte niye alkışlamadılar? Hani niye, kaç kişi vardı? Kaç kişi dinledi? Bunlar hak namına, hakkı daha doğrultmak için, işimi daha güzel yapmak için dikkat etmem gereken şeyler var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var. Diyor ki, 5 şey Resullerin sünnetidir. Haya, hilim, hacamat, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek. Enteresan bir hadis değil mi bu? Haya aslında bizim tebliğdeki duruşumuzu ifade ediyor. Hilim, ondaki göstereceğimiz ahlakı temsil ediyor. Sabır ehli, teenni ehli, itidalli, çabuk fevri hareket etmeyen, değil mi? Yumuşak başlı olmak, yumuşak sözlü olmak, hilim, bunları ifade ediyor. Bunlar bizim yaptığımız hizmetin manevi cephesi arkadaşlar. Hacamat ise nedir? Kan temizliğidir aslında baktığın zaman. Çünkü o kirli kanda, hadiste var, cinler dolaşır diyor Peygamberimiz. Yani demek ki o hacamat sünnetinde insanın vücudundaki artık ağır metaller, bazı hastalığa sebebiyet veren, hani adamın kanı bozuk diyorsun ya, işte bunun bilimsel araştırmaları da yapılıyor. İşte Medcezir'den insan da etkileniyor diye. Ay dünyaya yaklaştığı zaman, dolunay olduğu zaman insanlar daha çok işte cin ait oranları yükseliyormuş falan filan. Böyle şeyler var. O yüzden insanların kanını temizlemesi anlamında, özellikle paketli gıda hiç tüketmemek lazım. Bu tarz şeyler tüketen, yiyen insanların özellikle hacamat, yılda iki defa en az olması lazım. Yani uzman görüşüne göre hareket etmesi lazım. Şu son iki maddeyi çok seviyorum. Misvak ağız temizliği, güzel koku beden temizliği. Bizim Kur'an talebesi olarak, mümin olarak takınmamız gereken, demek ki dikkat etmemiz gereken şeyler. Güzel kokacağım, ağzım da güzel kokacak, halim de güzel kokacak, ahlakım da güzel kokacak, kanım da güzel olacak, temiz kan olacak. Kanım beni şehvete iten bir kan olmayacak, yediklerime de dikkat edeceğim yani bu doğrultuda. Hilim ve haya da zaten işin manevi kısmı, manevi güzellik kısmı. Evet, şimdi burada arkadaşlar bizim muhataplarımız çeşit çeşit. Şimdi Üstad Hazretleri sıralıyor. Bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Şimdi 3 çeşit muhatabım var. Birisi hak ve hakikate değer verenler, değil mi? Hemen gelirler. Sen gerçekten hak üzere ol. Ayna demiştik ya, aynanın karanlık yüzünü değil, aydınlık yüzünü hak ve hakikate çeviren ol. Yani hakikate yansıyan ol, yansıtan ol. Ya bir insan arkadaşlar sohbetteki veya tebliğindeki, hizmetindeki bireylerin takdirini, beğenisini, alkışını, şakşakını önemsiyorsa o insan aynayı ters tutuyordur. Karanlık tarafını hakka çevirmiş. Enaniyet çizgisine girmiş. Bak ne diyor? Hüsnü kabul ve hüsnü tesir. İnsanların kabul etmesi ve onlara tesir. Ve teveccühü nas. İnsanların teveccühü, ilgisi, kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğe de dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Yoksa ihlası kaçırır. Yani ben istatistiklere bakmayacak mıyım? Bakacağım. Hayır, buradan o çıkmaz. İstatistiklere bakacağım ama ne için? İşimi daha güzel yapabilmek, vazifemi daha güzel yapabilmek için, değil mi? Yoksa ben o istatistikleri, ya insanlar beğenmiş mi, aferin demiş mi, şöyle bir bakayım yorumlarda övmüşler mi beni veya hizmetimi? Değil. Biz hak namına bakacağız. Derdimiz insanlar değil, Allah'ı razı etmek olmalı. Bu bizim tebliğimizde vazifemiz. Yoksa insanların kabulü vesairesi, tesir etmesi Allah'ın vazifesi. Bizim vazifemize dahil değil, lazım da değil, mükellef de değiliz. Müthiş değil mi? Hak ve hakikate değer verenler zaten gelecekler. Sen eğer ayna olabildiysen, gölge olmadıysan, perde olmadıysan, enaniyeti karıştırmadıysan. 2. Hak ve hakikate değer vermeyenler. Bunlar kim? Hak ve hakikate değer vermeyenler kim olabilir? Cahiller veya fasıklar veya dalalet ehli. Ya bunlar zaten müşteri değiller. Bizim duruşumuzda ne olmalı? Biz bu dava sana muhtaç değil. Sen bu davaya muhtaçsın ama sen olmasan da bu hizmet, bu Kur'an davası gidecek. Ama bu Kur'an davası olmasa sen gidemezsin, mahvolursun. Yani bizim duruşumuz o noktada daha izzetli, vakarlı bir duruş. Burada istina, manevi istina göstereceğiz. Ama hak ve hakikate değer verenler bizim esas muhatabımız. Onlar zaten gelecek. Sen doğru ol yeter ki, sen ihlaslı ol yeter ki. Onlar zaten gelecek. Üçüncü grup kim? Hak ve hakikate kendi menfaati için değer verenler.
Münafık diyebilir miyiz?
Aynen, münafıklar. Bunlar yanar döner tipler. Ya münafık veya münafık ahlakı sergileyenler. Bazısı münafık değildir ama üstad diyor ya, münafık ahlakı gösterir. Müslümandır ama münafık ahlakı taşıyordur. Onu Allah biliyor. Derecesi farklı hepsinin. Çünkü bu kimseler bir menfaati varsa gelirler. Menfaat yoksa gelmezler. Allah'ın rızası değildir derttir. Onlar bir yiyecek varsa gelirler. Bir kazanç varsa gelirler. Bir işlerine gelen bir şey varsa gelirler. Yoksa gelmezler. Biz bunlardan nefret mi etmeliyiz? Hayır. Bunları ikinci ve üçüncü grubu biz hak ve hakikate değer verenler pozisyonuna getirmek için tebliğ de o yüzden vazifeliyiz. Tebliğ niye var? Bilmeyene bildirmek için var. İslam ile insan arasındaki engeli kaldırmaktır cihat. Biz de bunu çabalayacağız yani. Buna uğraşacağız. Eğer sen zaten zaten rızaya nail olursan, Allah'ın rızasına, ihlası elde edersen, bunun iki tane alameti var. Bir, halkın rızasına önem vermemek. İki, halkın kabul etmemesiyle üzülmemek, etkilenmemek. Eğer biz etkileniyorsak, üzülüyorsak, tam ihlası elde edememişiz demektir. Halkın rızasını önemsiyorsak, tam ihlaslı hareket edemiyoruz demektir. Şimdi burada ne diyor? O razı olsa bütün dünya küsse emniyet yok. O kabul etse bütün halk reddese tesiri yok. Tesir de yok. 20-30 sene şu hayattasın, sonra ebedi hayat önünde. Sen Allah'a yönel ya. Allah'a yönel. Boş ver insanları ya. Bugün 10 milyon takipçin var. Yarın hiçbir takipçin kalmayabilir. Senin derdin gene Allah'ın rızasını elde etmek, ettirmek olursa, 10 milyon takipçisi olan Osman'la takipçisi 1 olan, hiç olmayan Osman arasında bir fark olmaması lazım. Gene aynı samimiyette olman lazım. Eski haline şimdiki halin. Yükselmiş halin de. Değil mi? Tarçı Hayat'ın ön sözünde ne diyor? Yani artık yere göğe sığmaz birisi mi oldu? Yoksa ilk günlerdeki samimiyeti devam ediyor mu hala? Değil mi? Bir yenilikçinin esas ölçüsü budur diyor. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Dikkat ettiniz mi? 5 tane şeyi saydı. Önce razı olması, sonra Allah'ın kabul etmesi. Demek ki Allah önce razı olur, sonra kabul eder. Sonra ister, sonra hikmeti iktiza eder. Ama burada önemli olan 5. madde. Sizler istemek talebinde olmazsınız diyor. Yani istemek talebi olmama. Bu da ihlasın bir parçası. Beklentisizlik dedim ya, manevi istina. İşte bu. Rabbim indirir, Rabbim çıkarır, Rabbim dinletir. Ben hiç önemsememeliyim. Ben bunu sadece YouTube olarak anlatıyor gibi bazen algılanabiliyor. Hayır. Bu her yerde, her sahada, her pozisyonda geçerli. Bu senin evdeki amellerinde de daima ihlas esasında olman, Allah'ı razı etmen, sokakta da, iş yerinde de, ticaretinde de, hayatın her safhasında ya. Allah'ı razı etme derdin senin esas derdin olursa, o zaman vallahi billahi ömrün uzar, ömrün. Stresin kalmaz, sıkıntın kalmaz, endişen kalmaz, gayen kalmaz. Çünkü zaten hedeflere ulaşmışsın yani. Zaten onun üzerindesin. Esas başarıyı elde etmişsin. Böyle başarı yoksunluğunda gelen karakter ezikliklerine uğramazsın. Vallahi toplumdaki şu an pek çok problem insanların kişiliklerine oturmamasından, karakter yetersizliklerinden oluyor. Çünkü başarması istenen şey o adam için abes bir şey. Balıktan sen ağaca çıkmasını istiyorsun. Maymundan iste. O çıkar. Ama balık yapamaz mı? Fıtrata göre, mizaca göre. Allah'ı razı etmek her kulun mizacına uygun bir hedef o yüzden. O çabanın içinde olmak senin için başarının aslında anahtarı. Başka yerde arama. İsterse ve hikmeti iktiza ederse zaten halkları da Allah kabul ettirir ya. Sen millet memnun etmeye niye uğraşıyorsun ya? Milletin gönlünü hoş edecek misin? Edemezsin de o çaba seni yorar, yorgun düşersin. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız, yalnız vurgusu çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak lazım. Hayatın gayesi bu. Şimdi mesela battal sabah kalktı. Kafada ne var? Ya şu işi yaparsam Allah benden razı olur. Gideyim de o işi, hiç canım istemiyor ama Allah için gideyim. Allah için koşayım, Allah için yapayım, Allah için yorulayım, Allah için üşeyim, Allah için aç kalayım, Allah için alnımdan terler aksın. Allah'ın rızasını düşünürse güne böyle başlar. Ya gideyim de bir spor yapayım, oradan gideyim bir kahvemi içeyim, döneyim bir eklerimi yiyeyim, işte öğlende bir döner yeriz. İşte çıkarız bir deniz manzarasında, şöyle bir yürüyüş. Oh. Ne oldu? İstek ve arzularımız rızayı ilahi değil de dünyayı talep eder pozisyona geçti. Allah da ona göre yaratıyor. Ama bizim hülyalarımız, seylaplarımız, içine düştüğümüz o devinimlerimiz, Allah'ın rızasını nerede ararım, nerede bulurum gibi bir hedefe odaklansa, o zaman var ya, Allah'ın izniyle yatışında, kalkışında, yürüyüşünde sahabe kokar. Resulullah kokusu gelir senden. İnsanlar onu fark eder, tesir eder, etki eder. Rabbim bize o ihlası elde etmeyi nasip etsin. Hayatımızın her alanında, bizi ev hanımı da olsa, ne bileyim, doktor da olsak, avukat da olsak. Burada çınar altında hayatını vakfetmiş gözümde kahraman olan kardeşlerimiz, kahraman adayı diyelim tabii. Ne diyor? Takdir diyor, bir insanın zehridir. Takdir edersin, o adam bir anda önünü keser. Durur, yeterliyim diye düşünür. Öyle algılamayın yani. Ben size karşı üstün zan besliyorum diye bu sizin zehriniz olmasın. Ama burada olan bir kardeşim de olabilir. İşte ne bileyim, kayda aldılar. Yayınlanırsa videoda izleyen işte bir cerrah bir abimiz de olabilir. Magazin dünyasının içinde bir oyuncu kardeşimiz de olabilir. Bizi takip eden toplumun çok farklı kesiminde insanlar var. Siyasi partilerden, farklı partilerden izleyenler var. Yönetici konumunda olanlar var. Bir yerlerde karşılaştığımız zaman bizi şaşırtan, ummadığımız insanlar var. Hasılı kelam, hayatımızın neresinde Allah'ın rızası var? Pozisyonumuz, konumumuz, lokasyonumuz fark etmeksizin o rıza-i ilahi aramalıyız abi. Bunun için yaşıyoruz. Bu rıza-i ilahi tabii ki farzlarla başlar. Bazen çok bellidir. Onlar üzülmesin. Çocuğu engelli. Allah'ın nerede razı edeceği belli yani, değil mi? Kocası çok kötü kötü ahlaklı birisi. Allah'ı nasıl razı edeceği belli o kişinin. Sabredecek, onu kazanmaya çalışacak, cihadını verecek. Ha tabii ki farklı senaryolar herkes için değişik. Anlaşılıyor değil mi? Size dönecek olursak sizin için de Allah'ın rızası gayretinizde, alın terinizde, gözyaşınızda, bu yolda mücadele verirken tabii ki kılıç kalkan elinizde değil ama bir yeriniz tabii kesilirse öyle kan akar. Bu 3 yaşı akıtmak. Gözyaşı, alın teri ve kan. Benim hiç kanım akmadı, gidip bileklerinizi de kesmeyin ama. Ya da Müslüm Baba, ümmetin derdinden faça attım abi, öyle de olmasın. Ama abi anlatabiliyorum değilim ya. Bu mukaddes bir derttir. Müjde olsun size ki bu derde Cenab-ı Hak sizi müşteri etmiş. İnşallah daim olursunuz. Bu yolda yol arkadaşı oluruz. Bana da o şeref nasip olur. Gerçekten kalbine dokunulması gereken çok insan var. Çok insan var yani. Bizim milletimiz bunlar, bizim insanımız. Allah'tan bir haber yaşıyorlar. Ahiretlerini mahvedecek hatalar yapıyorlar. Biz de onlardan birisiydik. Ben onlardan birisiydim. Allah bana hidayet nasip etti. Ben şimdi onların halini bilmiyormuş gibi kendi işime bakmam, bakamam, bakmam bencillik olur. Rabbim bizi ihlası tammeye ulaştırsın. İhlasın önemini anlayanlardan, bununla içini yakanlardan eylesin. İhlası bir ara elde edip sonra kaybedenlerden değil. Elde ettiği zaman daima ihlaslı kalanlardan ve ihlaslı ölenlerden eylesin. El-Fatiha.
Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.